Ayrım 26, sayfa 155. 11. Hukuksal işlemler. Legal transactions. 243. Kavram. Konsept. Hukuk düzeninde değişiklik yapan irade açıklamalarına hukuksal işlem denir. Başka bir deyişle, hukuksal işlemler, kişilerin hukuksal sonuç doğuran irade açıklamalarıdır. Hukuksal işlem deyimi yerine hukuki muamele ya da hukuki tasarrufta denir. Hukuk düzeninde geçerli bir değişikliğin olabilmesi için açıklanan iradenin bir hakka ya da bir yetkiye dayanması gerekir. Hukuksal işlemlerle bir hakkın doğumu ya da başkasına geçmesi veya niteliğini değiştirmesi ya da tamamen ortadan kalkması sağlanır. Hukuksal işlem kavramı hukuksal eylem kavramından farklıdır. Hukuksal eylemde de irade açıklaması vardır. Fakat doğan hukuksal sonuç istenmemiştir. Daha doğrusu sonuçla ilgilenilmemiştir. Halbuki hukuksal işlemde hem irade açıklaması vardır hem de doğan hukuksal sonuç istenmiştir. 1. Hukuksal işlemlerin özellikleri. Characteristics of legal transactions. 244. Hukuk kuralı nasıl hukukun dural, parantez, statik, yönünü gösterse hukuksal işlemde hukukun devinim, parantez, dinamik yönünü gösterir. Hukukun devinim yönünü gösteren hukuksal işlemlerin özellikleri 3 noktada toplanabilir. A. Her hukuksal işlem hukuksal durumda bir değişiklik yapar ya da bir hukuksal durum belirtir. B. Her hukuksal işlemde bir irade açıklaması vardır. Dipnot. Safa Reisoğlu, Borçlar Hukuku, 16. Bası, 2004. Tekinay, Borçlar Hukuku, 1993, sayfa 35. A.Ş. Gözübüyük, Yönetim Hukuku, 20. Bası, 2004, sayfa 276. C. Her hukuksal işlem yasal bir yetkinin ya da hakkın kullanılmasıdır. 2. Hukuksal işlemin ögeleri. Components, parantez, elements of legal transactions. 245. Hukuksal işlemlerin iki ana ögesi vardır. Bunlardan biri irade açıklaması, diğeri hukuksal sonuçtur. Eğer ortada hukuksal sonuç doğurmaya yönelmiş bir irade açıklaması yoksa, hukuksal işlemden de söz edilemez. Şimdi hukuksal işlemin bu iki ögesine kısaca gözden geçirelim. 246. İrade açıklaması. Declaration of intention. Parantez, will. Hukuksal işlem ancak iradenin açığa vurulmasıyla gerçekleşir. Psikolojik bir olay olan iradenin açığa vurulması, hukuksal işlemin doğabilmesi için zorunludur. Açıklanmamış başka bir deyişle içte kalmış olan irade hukuksal bir sonuç doğurmaz. Örneğin, bir kimse diğerine bir şey satmayı, karşı tarafta satın almayı düşünebilir. Bu iş, düşünce aşamasında kaldığı sürece hukuksal bir işlemden söz edilemez. Hukuksal işlemin doğabilmesi için her iki tarafın birbirine irade açıklamasında bulunmaları gerekir. İşte içteki iradenin dışa vurulmasına irade açıklaması ya da irade beyanı denir. 247. İrade açıklamasının çeşitleri. Kinds of declaration of intention, parantez, will. İrade açıklaması, biri açık, diğeri üstü kapalı olmak üzere iki biçimde olur. A. İrade, herhangi bir kuşkuya yer vermeyecek biçimde belirlenmiş ve açığa vurulmuşsa, ortada açıkça yapılmış bir irade açıklamasından söz edilir. Bu gibi irade açıklamaları yazılı ya da sözlü olabileceği gibi kimi durumlarda işaretle bile yapılabilir. B. Bazı durumlarda irade açıklaması üstü kapalı olarak da yapılabilir. Buna zımni irade beyanı da denir. Çoğu kez irade açıklamasının üstü kapalı bir biçimde yapıldığı bireyin davranışından ya da durum veya geleneklerden çıkarılır. Örneğin, kira süresi bittiği halde kiracının oturmaya devam etmesi, ev sahibinin de buna ses çıkartmaması, kira sözleşmesinin üstü kapalı bir biçimde uzatıldığını gösterir. yahut manavın kendiliğinden gönderdiği portakal sandığını açıp yemeye başlamak üstü kapalı irade açıklaması anlamına gelir. 248. İç ve dış irade arasında uygunluk. Açıklanan iradenin sağlam olabilmesi, hukuksal bir sonuç doğurabilmesi için iç irade ile açıklanan irade arasında bir uygunluk olmalıdır. İç irade, açıklanan iradeye uygun olduğu takdirde sağlam irade açıklamasından, iç iradenin açıklanan iradeye uymaması durumundaysa sakat irade açıklamasından söz edilir. 249. İrade açıklamalarında yöneltme. Directing in declarations of intention. Parantez, will. Genellikle irade açıklaması yeterli değildir. İradenin ilgiliye yöneltilmesi de gerekir. Örneğin, bir alım-satım işleminde tarafların irade açıklamalarını birbirlerine yöneltmeleri gerekir. İradenin soyut olarak açıklanmış olması yeterli değildir. Buna karşılık, bazı durumlarda irade açıklaması yapıldığı anda sonuç doğurur. Bunların ilgililere duyurulmasına, başka bir deyişle yöneltilmesine gerek yoktur. Örneğin, bir vasiyet işleminde vasiyeti yapanın yasanın öngördüğü biçimde iradesini açıklaması yeterlidir. Başka bir işleme, irade açıklamasının ilgililere yöneltilmesine gerek yoktur. Bu gibi irade açıklamalarına yöneltilmesi, eski deyimle tevcihi gerekmeyen irade açıklamaları denir. 250. İrade açıklamalarında biçim. Form of declarations of intention. Parantez, will. Kural olarak irade açıklamaları biçime bağlı değildir. Eğer yasa açıkça bazı işlemlerin yapılmasını belli bir biçime bağlamışsa ona uymak gerekir. Genel olarak yasanın öngördüğü biçime uyulmadan yapılan işlemler geçerli değildir. Bunlar hukuk yönünden sakat işlemlerdir. Örneğin, kefil olan kimse iradesini yazılı olarak açıklamalıdır. Aksi halde bu işlem geçerli değildir. Bunun gibi taşınmaz mal alım satımının geçerli olabilmesi için resmi senetle yapılması gerekir. 251. Hukuksal sonuç. Legal conclusions. Parantez, consequences. Hukuksal işlemin ikinci öğesi hukuksal sonuçla ilgilidir. İradenin açıklanmış olması tek başına yeterli değildir. Açıklanan irade bir hukuksal sonuca yönelmiş olabilir. İradenin hukuksal bir sonuca yönelmiş sayılabilmesi için irade açıklamasında bulunan kimsenin gerçekleşmesini istediği sonucun hukuksallığını tam olarak bilmesine gerek yoktur. Onun yaşam deneyimlerine dayanarak iradesini bir sonuca yöneltmesi yeterlidir. 3. Hukuksal işlemlerin çeşitleri. Kinds of legal transactions. 252. Hukuksal işlemler çeşitli açılardan sınıflandırılabilir. Genellikle hukuksal işlemler konusunda tek yanlı veya çok yanlı olanlar, sebebe bağlı olanlar veya olmayanlar, karşılıklı veya tek yanlı yüküm doğuranlar, sağlar arasında yapılanlar veya ölüme bağlı olanlar gibi ayrımlar yapılır. Bundan başka hukuksal işlemleri, kamu hukuku ve özel hukuk işlemleri olmak üzere iki ana kümeye ayırma olanağı da vardır. Hemen belirtelim ki, hukuksal işlem kavramı esas itibariyle özel hukuk alanında gelişmiş ve düzenlenmiştir. Bununla birlikte kamu hukuku alanındaki hukuksal işlemler zamanla bazı özellikler kazanmışlar ve özel hukuk alanlarındakinden farklı bir gelişme göstermişlerdir. 253. Tek ya da çok yanlı işlemler. Unilateral or multilateral transactions. Hukuksal işlemin tam olarak meydana gelebilmesi için bir tarafın iradesinin açıklanması gerekli ve yeterli ise bu gibi işlemlere tek taraflı ya da tek yanlı hukuksal işlemler denir. Evlilik dışı doğan bir çocuğun babası tarafından tanınması ya da vasiyetname yapılması veya mirasın reddedilmesi gibi işlemler tek yanlı hukuksal işlemlerdir. Tek yanlı hukuksal işlemlerde karşı tarafın irade açıklamasında bulunmasına gerek yoktur. özel hukuk alanında asıl olan çok yanlı hukuksal işlemlerdir. Tek yanlı hukuksal işlemler azdır. Tek yanlı işlemler ancak yasanın açıkça öngördüğü durumlarda söz konusu olur. Buna karşılık yönetim alanında tek yanlı işlemler çoğunluktadır. Çok yanlı hukuksal işlemlere gelince bunların hukuksal sonuç doğurabilmesi için bir tarafın irade açıklaması yeterli değildir. Karşı tarafın da iradesini açıklaması gerekir. Bunun en belirgin örneği sözleşmelerdir. Sözleşmede iki taraf vardır. Sözleşmenin olabilmesi için iki tarafın karşılıklı olarak uyumlu irade açıklamasında bulunmalarına gerek vardır. Birden çok irade açıklamasını gerektiren işlemlerden bir kümeyi kurulların aldıkları kararlar oluşturur. Bir kurulun karar alabilmesi için kurul üyelerinin karar alma yeter sayısı kadar üyelerinin aynı doğrultuda iradelerini açıklamaları gerekir. Bunlara ortaklaşa işlemler de denir. Ortaklaşa işlemlerde birçok kişinin iradesini açıklamış olmasına karşın ortaklaşa işlem kurulun tek yanlı olarak açıkladığı iradeyi gösterir ve tek yanlı bir hukuksal işlemlidir. Kararda önemli olan nokta karar alma durumunda olanlar arasında hukuksal bir ilişkinin bulunmasıdır. Ancak belli bir hukuksal ilişki içinde bulunan kimselere örneğin yönetim kurulu üyeliği gibi oy hakkı tanınmıştır. Dernek yönetim kurulu üyelerinin belirli bir sorun üzerinde oylarını açıklamaları, oyların belirli bir çözüm yolu üzerinde birleşmesi ve öngörülen yeter sayıya ulaşması kararın alınması için yeterlidir. Aksine bir düzenlemeye gidilmediği durumlarda kurullar çoğunlukla toplanırlar ve çoğunlukla karar alırlar. Birden çok iradeyi gerektiren işlemlerden bir kümeyi de zincir işlem denen birbirinden ayrı fakat birbirini tamamlayan ve sonradan birleşerek hukuk düzeninde tek bir işlem olarak görünen işlemler oluşturur. Bu tür işlemlere daha çok yönetim hukuku alanında rastlanır. 254. Bireysel işlem ve genel işlemler. Individual transactions and general transactions. İlgili alanları yönünden hukuksal işlemler, biri bireysel, diğeri genel olmak üzere iki kümeye ayrılırlar. Bireysel işleme, birel işlem de denir. Bireyin hukuksal durumunu ilgilendiren işlemlere bireysel işlemler, belli olmayan kişilerin hukuksal durumlarını ilgilendirenlere de genel işlemler denir. Bir memurun atanması bir bireysel işlemdir. Buna karşın herkesi ya da belli bir kesimi ilgilendiren kişilik dışı, çoğu kez hukuk kuralları koyan işlemler de genel işlemlerdir. Örneğin tüzük ya da yönetmelik çıkarmada olduğu gibi. 255. Kural işlem, durum işlem ve öznel işlem. Rule transactions, state transactions and subjective transactions. Hukuksal işlemler, hukuk düzeninde meydana getirdiği sonucun hukuksal niteliği açısından üç kümede toplanır. Kural işlem, durum işlem ve öznel işlem. Bu tür ayırma maddi yönden sınıflandırma da denir. A. Kural işlem. Bunlar hukuk düzenine bir kural katan ya da var olan bir kuralı değiştiren veya kaldıran işlemlerdir. Tüzükler, yönetmelikler gibi. Kural işlemler, genel, kişilik dışı hukuksal işlemlerdir. Bunlar belli bir kişi için yapılmamıştır. Kural işlem, kendi alanına giren kişiler için genel, kişilik dışı bazı yetkiler sağlar. Bu yetkiler kişiden kişiye değişmez. Öğrenci yönetmeliği bir kural işlemdir. Bundan tüm öğrenciler yararlanır. Kişilik dışıdır, geneldir. B. Durum işlem. Durum işlem, bireyi kişilik dışı bir hukuksal duruma sokmak için yapılan işlemdir. Buna koşul işlem veya şart işlem de denir. Durum işlemler, nesnel içerikli işlemlerdir. Bu işlemle oluşturulan hukuksal ilişkinin içeriği, nesnel olarak önceden konmuş olan hukuk kurallarıyla saptanmıştır. İşlemi yapan veya işlemle ilgili bireyin işlemin yapılmasında iradesi gereklidir. İlgililer işlemi yapıp yapmamakta serbest olmakla birlikte işlemin içeriğini düzenlemekte serbest değildirler. İşlemin içeriği kuralsaldır. Önceden kural işlemlerle saptanmıştır. Bunlara nesnel içerikli işlemler de denir. Örneğin, bir kişi evlenmekle evlilik denen kişilik dışı bir hukuksal duruma girmiş olur. Hukuksal durum tüm evliler için birdir. Bir kimse vali olmakla valiler için yasalarla tanınan hukuksal bir duruma girmiştir. Bu durum tüm valiler için birdir. C. Öznel işlem. Öznel içerikli olan bu tür işlemlerde hem hukuksal ilişkinin meydana getirilmesinde hem içeriğinin saptanmasında ilgililerin iradesine yer verilmiştir. Öznel işlem yeni bir hukuksal durumun doğmasına neden olan bir işlemdir. Öznel işlemle yaratılan hukuksal durum özeldir, kişiseldir. Bunlar kişiden kişiye değişir. Bunların en belirgin örneği sözleşmelerdir. 256. Karşılıklı veya tek yanlı yüküm doğuran işlemler. Transactions of causing mutual or unilateral liability. Bir hukuksal işlem sonucu olarak bir kimse elde ettiği çıkara karşılık bir yüküm altına giriyorsa, karşılıklı yüküm doğuran işlemlerden söz edilir. Bunlara ivazlı veya karşılıklı işlemler de denir. Karşılıklı işlemler iki tarafa da borç yükleyen işlemlerdir. Örneğin, satıcı elde edeceği paraya karşılık malı alıcıya teslim etmekle, alıcı da aldığı mala karşılık kararlaştırılan parayı satıcıya ödemekle yükümlüdür. Böylece taraflar karşılıklı olarak yüküm altına girmişlerdir. Bazı işlemlerde yüküm karşılıklı değildir. Sadece taraflardan biri yüküm altındadır. Örneğin, bağışlama sözleşmesinde lehine bağış yapılan kimse hiçbir yüküm altına girmeden bir malın mülkiyetini elde edebilir. Bu gibi işlemlere karşılıksız, ivazsız işlemler denir. 257. Sağlar arası veya ölüme bağlı işler. Interalias, transactions or testamentary dispositions. Bütün hukuksal işlemler sonuçlarını işlemi yapanların sağlıklarında meydana getirmezler. Bazı işlemler hukuksal sonuçlarını işlem yapanın ölümünden sonra meydana getirirler. Hukuksal işlem evlenme, alım-satım veya kira sözleşmesinde olduğu gibi onu yapanların sağlığında sonuç doğuruyorsa bu gibi işlemlere sağlar arası hukuki işlemler denir. Hukuksal işlem vasiyet veya miras sözleşmesinde olduğu gibi İşlemi yapanın ölümünden sonra sonuç doğuruyorsa, bu gibi işlemlere de ölüme bağlı işlemler denir. 258. Sebebe bağlı olan veya olmayan işlemler. Transactions that are connected or unconnected to a cause. Genel olarak her hukuksal işlemin bir sebebi, bir nedeni vardır. Sebep, işlemden önce gelen, işlemi yapmaya zorlayan hukuksal etkendir. Sebeple işlem arasındaki bağlılık her zaman aynı derece değildir. Sebebin bulunmaması veya geçerli olmaması işlemi etkiliyorsa, bu gibi işlemlere sebepli işlemler denir. Sebebe dayanması gereken işlemlerde sebep gösterilmemişse ya da gösterilen sebep gerçeğe veya hukuka uymuyorsa yapılan işlem sakat olur. Borçlar kanununda öngörülen işlemlerin çoğu sebepli işlemlerdir. Bu işlemler çoğu kez ya borç ödeme yahut alacak edinme veya bağışlama sebebiyle yapılır. Eşya hukukuna göre taşınmaz malın tapuya tescili işlemi de sebepli işlemlerdendir. Bazı işlemlerde sebep gösterme zorunluluğu yoktur. Bu gibi işlemlere sebepsiz işlemler denir. İşlemin dayandığı sebebin gösterilmemiş olması o işlemi sakatlamaz. Bunlara soyut işlemler de denir. Sebepsiz işlemlere örnek olarak borç ikrarı, ticari senetlerle ilgili işlemler gösterilebilir. Borçlar kanununa göre borcun sebebini göstermeyen borçlanmalar geçerlidir. Bunun gibi ticaret kanununda öngörülen çek, poliçe veya bono gibi işlemler soyut, sebep gösterilmesi gerekmeyen işlemlerdir. Örneğin, bir otomobil alım satımında satış bedelinin ödenmesinin bonoya bağlanması halinde Satış sözleşmesinin bozulması bonoları etkilemez. Bonoların geçerliliği devam eder. 259. Mal varlığını olumlu veya olumsuz yönden etkileyen işlemler. Transaction affecting the estate in positive or negative direction. Bilindiği gibi bir kişiye ait hak ve borçların tümü o kişinin mal varlığını oluşturur. Bazı işlemler mal varlığını olumlu yönde etkiler, mal varlığında artışa neden olur. Bu gibi işlemlere kazandırıcı işlemler denir. Kazandırıcı işlemler, mal varlığının aktifini oluşturan hakların artmasına veya pasifini meydana getiren borçların azalmasına neden olurlar. Yapılan işlem mal varlığının pasifini artırırsa, başka bir deyişle yeni borç yüklerse bu gibi işlemlere borçlanma işlemleri denir. Bazen yapılan işlem mal varlığının aktifini oluşturan hakkı olumlu veya olumsuz yönde etkileyebilir. Bu gibi işlemlere de hakkı etkileyen işlemler denir. Bunlara tasarruf işlemleri de denir. Bunlar bir hakka doğrudan doğruya etki yapan, hakkı başkasına geçiren veya sınırlayan, değiştiren yahut sona erdiren işlemlerdir. Aralarında nitelik farkı bulunmasına karşın borç yükleyen işlemlerle hakkı etkileyen işlemler arasında yakın bir ilişki vardır. Hakkı etkileyen işlemlerin hukuksal dayanağını çoğu kez borç doğuran işlemler oluşturur. Örneğin, taşınmaz bir malın mülkiyetinin başkasına geçebilmesi için önce borçlandırıcı bir işlem olan alım-satım sözleşmesinin sonra da hakkı etkileyici bir işlem olan tescil işleminin yapılması gerekir. 4. Hukuksal işlemlerde biçim ve yöntem. Form and method (parantez process) in legal transactions. 260. Biçim ya da şekil sözcüğü bazen yöntem anlamında da kullanılabilir. Aslında yöntem, hukuksal işlem yapılırken izlenecek yolu, biçim ise hukuksal işlemin kılığını gösterir. Yöntem açısından hukuksal işlemler basit veya karma olabilir. Eğer işlem bir tek iradenin açıklanmasıyla gerçekleşiyorsa basit, yok eğer birden çok iradenin birbirine katılmasıyla gerçekleşiyorsa karma bir işlemden söz edilir. Örneğin, tüzük çıkarabilmek için Danıştay'ın görüşü, Bakanlar Kurulu'nun kararı ve Cumhurbaşkanı'nın imzalaması gerekir. Tüzük çıkarma işleminde görüldüğü gibi birçok makamın iradelerinin birbirine eklenmesi gerekmektedir. Bu tür işlemlere zincir işlem denir. Biçim yönünden hukuksal işlemler yazılı veya sözlü olabileceği gibi bazen susma biçiminde veya bir eylem biçiminde de olabilir. Yazılı biçime bağlı işlemlerde irade açıklamasında bulunan kimsenin iradesini yazılı olarak açıklaması ve imzalaması yeterlidir. Örneğin, kefalet yahut toplu iş sözleşmesinde olduğu gibi. Eğer bir hukuksal işlemin resmi şekilde yapılması öngörülmüşse, yetkili makam veya kişi önünde yasanın öngördüğü biçimde yapılması gerekir. Örneğin, taşınmaz bir malın alım-satımının geçerli olması için resmi biçimde tapu yönetimi tarafından yapılması gerekir. Resmi senet ve belgelerin yapılması, aksine bir düzenleme yoksa noterler tarafından yapılır. Ayrım sonu, sayfa 163.